Ayrım 13.
Sayfa 146. Bu cevap Bünyamin'i afallattığında sözlerinin bıraktığı etkiyi gören Ebrehe'nin memnuniyeti yüzünden okunuyordu. Delikanlının kafasını iyice karıştırıp kendi karanlık gölgesini onun zihnine sokmaya oldukça kararlıydı. Sözlerini şöyle sürdürdü. Bu deyim seni korkutmasın. Çünkü fazlasıyla basit bir şeyden bahsediyorum. Yaratılmamış olanı anlaman için önce yaratılmış olanla kastedilen şeyi bilmen yerinde olur. Bir dokumacı için yaratılmış olan kumaşken, yaratılmamış olan ipliktir. Çünkü onun yarattığı şey iplik değil kumaştır. Ama bu kez iplikçi için durum farklı görünüyor. Çünkü o yünü eğirip ipliği bükerken, yüne yaratılmamış olan, ipliğe de yaratılmış olan diye bakar. Oysa ipliğe dokumacı yaratılmamış olan diyordu. Şu halde üzerindeki elbisenin kumaşı, onu diken terzi için yaratılmamış olandır. El kimyacı için de durum buna benzer görünüyor. Çünkü kumaş nasıl ki iplikten meydana geliyorsa, aynı şekilde zaç yağı da kibritten meydana gelir ve ipliğin yünden meydana gelmesi gibi kibrit de lap taşından oluşur. Dokumacının kumaşı iplikten yarattığını biliyoruz. Peki sence Tanrı dünyayı hangi şeyden yarattı? Elbette var olmayandan yarattı. Öyleyse üzerindeki elbise nasıl ki yünden meydana geliyorsa, içinde yaşadığımız dünya da var olmayandan meydana geliyor. İşte biz buna yaratılmamış olan diyoruz. Ve onu varlığa getirmeye çalışıyorsunuz. Hayır, öyle denemez. Zor da olsa elbiseni iplik haline getirmek ve ipliği de yüne dönüştürmek mümkün. Bu işleme yok etme denir. Biz sadece Tanrı'nın yaratım aşamasını tersine izleyerek yaratılmamış olana, boşluğa erişmeye çalışıyoruz. Onu yeniden, bu kez kendi istediğiniz biçimde yaratmak için mi? Hayır, bize onun kendisi gerekli. Sen hiç boşluğa tapanları duydun mu? Boşluğa tapanlar mı? Bunlar bir Frank tarikatıdır. Yaratılmamış olanın, yani boşluğun gücünü gören insanlar. Onlarla hiçbir ilgisi olmayan Von Gericke adlı biri tarikat sırlarını keşfettiği için ateş püskürüyorlar. Adını söylediğim bu bilgin Magdeburg'da bir deney yaptı. Madeni iki yarım küreyi birleştirip içindeki havayı tulumbalarla boşaltarak boşluğu meydana getirdi. Böylece yapışan her bir yarım küredeki halkalara altışar at bağlatıp onları kırbaçladı. Tam 12 at boşluk nedeniyle birbirlerine yapışan iki yarım küreyi ayırmayı başaramadı. Bu da boşluğun gücünü kanıtlar. İnanılması gerçekten zor. Ama doğru. Bununla birlikte böylece meydana getirilen boşluk bizim işimize yaramaz. Çünkü biz, daha doğrusu ben, kendisinden dünyanın meydana geldiği asıl boşluğa erişmek istiyorum. Peki amaçladığın bu şeye eriştin diyelim. Onu ne yapacaksın? İşte şimdi bambaşka bir konuya geçiyoruz. Eline bir taş atıp fırlatırsan ne kadar hızlı gider sence? Benzetmeyle ifade etmek gerekirse bir kırlangıç kadar hızlı gideceğini söyleyebilirim. Peki neden daha hızlı, mesela sonsuz bir hızla gitmez? Çünkü o havanın içinde yol alır ve hava ona direnç gösterir. Bu direnç olmasaydı belki de sonsuz bir hızla gidebilirdi. Şimdi havanın olmadığını ve taşın boşlukta fırlatıldığını farz et. Bu durumda ne diyebilirsin? Yoksa sonsuz hızın mı peşindesin? Bu soruya cevap vermek için henüz erken. Aristoteles, Fizik adlı eserinde boşluğun olmadığını, eğer olsaydı boşlukta yol alan bir cismin sonsuz hıza erişeceğini, bunun da imkansız olduğunu söyler. Oysa bana göre boşluk var. Bunu adım gibi biliyorum. Böylece sonsuz hız da mümkün. Yaratılmamış olanın gücünü görebiliyor musun? Boşluğun gücünü 12 atınki ile kıyaslamak onu küçültmek sayılır. O sandığımızdan da güçlü. Bu yüzden ona tapanların sayısı hızla artıyor. Yakında belki bütün insanlar boşluğun dünyanın maddesi, malzemesi olduğunu görecekler. Boşluktan sanki o imbikle damıtılabilir ya da işlem görebilir bir maddeymiş gibi bahsediyorsun. Doğru, bundan eminim. Ebrehe bıraktığı izlenimden memnundu. akla sığmaz açıklamalarıyla kafasını karıştırdığı delikanlıyı, üstelik bir de odayı kaplayan cıva buharının sersemlettiğini görüyor ve gülümsemesinde büyük bir kibir okunuyordu. Şartlar onu her ne kadar kurbanını ağına düşürdüğünü gizlemeye zorlarsa zorlasın, yine de içinde belirsiz bir endişe vardı. Hayatını kurtaran bu delikanlıya gereğinden fazla önem verdiğini hissediyor ama bunun nedenini kendine yeterince açıklayamıyordu. İçinden bir ses ona avucuna aldığını sandığı delikanlının meçhul bir şey tarafından korunduğunu söylese de sahip olduğu büyük güçler Ebrehe'nin bu sesi dinlemesine engel oluyordu. Oysa büyük efendi hissettiği sıkıntıyı biraz değişseydi, iktidarın acizlik, güçsüzlüğün ise dirim çağrışımları ile yüklü olduğunu fark edecek ve Bünyamin'in kendisine karşı taşıdığı üstünlüğü biraz olsun anlayabilecekti. Sanki tasarlanmış bir oyun gibi güneşin doğmasına 4 saat varken Ebrehe değerlendirilmesi zor bir şey yapacaktı. Duvar saatine baktıktan sonra namaz vakti gelmiş. İzin verirsen sabah namazımı kılmak istiyorum dedi. Büyük efendi seccadesini yere serip namazını kılmaya hazırlanırken Bünyamin meseleyi henüz anlayabilmiş değildi. Çünkü odanın kirli havası onu adam akıllı sersemletmişti. Üstelik ocaklardaki ateşin harıltısı, imbiklerin fokurtusu ve Ebrehe'nin dua fısıltıları onun düşle gerçeği karıştırmasına yol açıp kafasını bulandırmaya devam ediyordu. Biraz olsun kendine gelebilmek için odayı dolaşmaya başladı. Fakat bu sırada gözüne bir şey çarptı. Bu sırmalı bir şam kumaşıyla örtülmüş, dört ayaklı ve şekil itibariyle mangalı andıran bir eşyaydı. Bununla birlikte onun mangal olması pek mümkün değildi. Çünkü üzerindeki kumaşın fiyatı su içinde en az 50 filiri olmalıydı. Sağında şifreli metinleri okumaya yarayan o tuhaf cihaz, solunda ise bir gemici pusulası vardı. Delikanlı önce pusulaya sonra da namazını kılmaya devam eden Ebrehe'ye baktı. Kafası iyice karışmıştı. Duvar saatine bakmayı akıl ettiğinde ise zihni adam akıllı bulandı. Büyük efendi ibadetini bitirene kadar Bünyamin ne kadar düşündüyse de işin içinden çıkamadı. Sonunda ona namazını yanlış zamanda yanlış yöne dönerek kıldın dedi. Elbette eğer bu pusulayla bu saat bozuk değillerse, çünkü kıble yerine tam kuzeye secde ettin. Ebrehe tam da bu sözleri bekliyormuş gibi şaşırmadı. Bununla birlikte delikanlıya bir açıklama yapmaktan kaçınarak, ''Bunun üzerinde durmanın sırası değil.'' dedi. ''Gördüğün her şeyi merak etmeni anlayışla karşılıyorum. Ne var ki soruların cevabını öğrenebilmen için önce buna layık olduğunu göstermen gerekir. İçimden bir ses seni sınava çekmemi söylüyor. Belki de aynı ses sana bütün soruların cevabını fısıldayabilir. Ama belki de böyle bir yola başvurmadan bizzat sen bütün bunları öğrenebilecek kadar güçlüsündür. Gerçekten güçlü müsün?'' Herhalde bunu hem sen hem de ben bilmek istiyoruz. Arzu edersen bunu ölçebiliriz. Şu tezgahın üzerindeki gürzü görüyor musun? Değme baba yiğit, onu yerinden bile kıpırdatamaz. Sen denemek ister misin? Sağlam ve sert tahtalardan yapılmış tezgahın başına gittiler. Üzerindeki darbe izleri ve yanıklara bakılırsa uzun yıllardan bu yana ağır işlerde kullanıldığı anlaşılan tezgahta tuhaf bir gürz vardı. Kol boyunda ve iki parmak kalınlığında demirden bir mille, bu milin ucuna rapt edilip madeni bir kafesle korunmuş demir bir tekerlekten ibaretti. Tekerleğin ağırlığı 20 okkadan fazla görünüyordu ve milli üzerinde kolayca döndürülen bu tekerleğe üzerine sağlam bir ip dolanmış bir kasnak eklenmişti. Ebrehe çatlak sesiyle ''Hadi bu gürzü kaldırmayı dene'' diye bağırdı. Bu iş imkansız görünmesine rağmen Bünyamin denileni yapmaya çalıştı. Fakat kendisini ne kadar zorlarsa zorlasın başaramadı. Bunun üzerine Ebrehe yardımcılarını çağırdı. Gelen adamlar 3 kişi oldukları halde gürzü güç bela kaldırıp verilen emir üzerine yan yana duran 2 mengeneye milinden sıkıştırdılar. Bu işi başardıktan sonra tavandan sarkan bir zincire asılıp binbir güçlükle çekmeye başladılar. Zincir tavandaki 2 makaradan geçirilip en az 150 okka gibi görünen bir kurşun ağırlığa bağlanmıştı. Adamlar bu ağırlığı kaldırınca Ebrehe Gürz'ün kasnağına sarılı ipin ucunu zincirin halkalarından birine bağladı. Adamlar zinciri bırakır bırakmaz ağırlık düştü ve mengeneye kıstırılmış mile bağlı tekerlek tıpkı bir topaç gibi fırıl fırıl dönmeye başladı. Ebrehe Gürz'ün bilini tuttuktan sonra mengeneleri gevşetti ve ucundaki o ağır tekerlek fırıl fırıl döndüğü halde Bünyamin'in kaldırmayı başaramadığı bu tuhaf aleti cılız koluyla yavaş yavaş havaya kaldırdı. Fakat delikanlı şaşırmamıştı. Ebrehe'ye ''Göz boyamak için fena bir yöntem değil.'' dedi. ''Topaç yasasına göre işleyen bir alet bu. Merkez kaç kuvveti tekerleğin ağırlığını ortadan kaldırıyor. Bu haliyle onu bir çocuk bile kaldırabilir.'' Delikanlının küstahça sözleri karşısında Ebrehe'nin gözlerinde bir an şeytanca parıltılar belirmişti. Fakat bu nefret belirtileri göründükleri kadar çabuk kayboluverdiler. Oysa elindeki gürzü adamlarına teslim ettikten sonra eskisi gibi gülümsemeye başlamıştı. ''Senin tanımadığın biri tarafından meçhul bir amaçla bana gönderildiğini düşünmeden edemiyorum.'' dedi. ''Sanki söylediğin ve yaptığın her şey sana o kişi tarafından öğretilmiş. Senin o silik şahsiyetinle sözlerin arasında bir bağ kurmakta zorluk çekiyorum. Hem küstahsın hem de alçak gönüllü. Hem güçsüzsün hem de ne olduğunu henüz bilemediğin bir üstünlük taşıyorsun.'' Bünyamin sordu. ''Güçlü olmayı neden bu kadar çok istiyorsun?'' ''Elbette herkes gibi varlığımı sürdürmek için.'' ''Senin yaptığın bir tür tahnitçilik. Güç ancak ölüleri korur.'' ''Bu sözler kesinlikle sana ait değil.'' ''Belki de sahip olduğum hiçbir şey bana ait değil. Zihinsel yeteneklerim de bunun içinde. Oysa sen tabiatın kuvvetlerine sahip olmayı istiyorsun.'' ''Evet haklısın. Dünya benim bir uzantım. Sen sadece kendi bedenini denetleyebilirsin. Oysa ben uzaklardaki bir insanı, hatta bir kralı bile kendi elimi kullandığım kadar kolay kullanabilirim. İstersem seni kandırabilirim, seninle oynayabilirim. Ama özgür olduğumu görmek hoşuma gidiyor. Zülfiyar gibi her dediğime inansaydın bu kadar zevk duymazdım. Haklısın. Tabiatın bütün güçlerinin sahibi olmayı istiyorum. Bunu bir ölçüde başardım da. Nasıl başardığımı sorsana bana. Sence tabiatta etki eden kuvvetler içinde en büyüğü hangisi?'' ''Emin değilim ama sen bunun akıl olduğunu söyleyeceksin galiba.'» ''Bunlar senin sözlerin değil ama önemi yok. Doğru cevabı verdin. Evet, akıl. Ateş dediğimiz güç nasıl ki odunla beslenirse akıl da bilgiyle beslenir ve ben tahmin edebileceğinin çok üstünde bilgiye sahibim. Hatta senin hakkında bile.'' Ebrehe şeytanca gülümsüyordu. Bu sözler Bünyamin'i ürkütmüştü. Birdenbire bütün ruhunu saran endişeyi büyük efendinin anlamamasına imkan yoktu. İçeri adamlar girince Bünyamin yaka paça derhal bağlanacağını, üstünün aranıp o uğursuz paranın ele geçirileceğini sandı. Oysa büyük efendi adamlara 21 numaralı defteri getirmelerini buyurmuştu. Defter gelince Ebrehe rastgele bir sayfa açtı. Sol tarafta Frankler gibi giyinmiş bir adamın resmi görülüyordu. Sağ yapraksa bir takım anlaşılmaz yazılarla doluydu. Büyük efendi, ''Bu defterlerden daha yüzlerce var.'' dedi. ''Eğer bu bilgilere sahip olabilirsen dünyayı yönetebilirsin. Bakalım neymiş?'' ''Sanırım İspanya'daki adamlarımın bir listesi. Eşkelleri, ikamet ettikleri yerler, başarıları, başarısızlıkları ve sicilleri. Neler yazıyor istersen bir bakalım.'' Defteri üstü saydam kağıtla kaplı bir kutunun içine yerleştiren büyük efendi, mumun alevinde tutuşturduğu çırayı kutunun bir deliğine sokar sokmaz saydam kağıt aydınlanıverdi. Kağıt üzerindeki harfler yine karmakarışıktı. Bünyamin'e bu harflere dikkat etmesini söyledikten sonra kutunun kenarlarındaki 666 adet düğme ile teker teker oynamaya başladı. Düğmeler döndükçe kağıt üzerine yansıyan harfler esrarengiz bir şekilde yerlerinden oynuyorlardı. Ebrehe, ''Defterin her bir sayfasında 666 harf var.'' diyordu. Düğmeler aynı sayıdaki aynayı harekete geçirerek harflerin kağıt üzerinde doğru yere yansımasını sağlıyor. Fakat bunu başarabilmen için her bir düğmenin hangi rakama getirilmesi gerektiğini bilmen gerekir. Bununla birlikte söz konusu rakamlar gizli de değil. Aklına güvenen herkes bu 666 rakamı bulabilir. Elbette eğer bir dairenin çapına oranını ifade eden sayıyı 666 haneye kadar hesaplayabilirse. Eğer bunu başarabilirse hem bütün bilgilerin sahibi hem de buranın büyük efendisi olur. Fakat bu iş bazılarına çok zor geliyor. Zülfiyar hala sayıyı hesaplama peşinde. Ne var ki daha çok işi var. Çünkü henüz ilk 6 rakamı bile bulabilmiş değil. Ebrehe bütün düğmeleri belli rakamlara getirdikten sonra saydam kağıt üzerinde Frank harfleriyle yazılmış bir metin göründü. Büyük efendi defteri kutudan çıkarıp sayfasını çevirdikten sonra tekrar içeri soktu. Bu defterde gerçekten İspanya'da bulunan casusların isimleri, yerleri ve sicilleri vardı. Ebrehe kendi kişisel bilgisini de ekleyerek Bünyamin'e bütün defteri okudu. Delikanlı da böylece bulunduğu bu garip mekanın ne amaçla kullanıldığını öğrendi. Büyük efendi şöyle diyordu. Sana bu kadar gizli bilgileri neden anlattığımı merak ediyorsundur elbette. Birinci sebep benim hayatımı kurtarmış olman. Ondan daha büyük bir ikinci sebep var fakat bunu sana söylemeyeceğim. Bütün bunları öğrendikten sonra artık kolayca dışarı çıkabileceğini de sanma. Seni buradan hemen bırakmayacağımı biliyorsun. Ne var ki teşkilatta canının sıkılmayacağına eminim. Çünkü burada dışarıdakinden çok daha büyük bir dünya var. İstediğin yere girip çıkabilirsin. Bununla birlikte dokunmaman gereken şeyi belki de biliyorsun. Şunu unutma. Burada olan her şeyi bilirim. Boş bir odaya girip kapıyı kapadığın zaman bil ki mutlaka bir çift göz seni izliyor olacak. Kullandığım bu kelimeler için belki de özür dilemem gerekir. Fakat bunu yerleşmiş bir alışkanlığa ver. Çünkü misafirlerime, hele hele hayatımı kurtaran bir insana daha nazik davranmayı elbette isterdim. Büyük efendi bunları söyledikten sonra okuma kutusunun düğmelerini çevirerek ayarını bozdu. Artık harfler birbirinin içine geçmiş, defterdeki yazılar okunamaz olmuştu. Üfleyerek cihazın ışığını söndürdükten sonra Ebrehe delikanlıya, ''Şimdi seni yalnız bırakıyorum.'' dedi. ''Belki görüp öğrendiklerin üzerinde düşünmek istersin. Bunun için uzun zamanın olacağından emin olabilirsin.'' Ebrehe gittikten sonra Bünyamin el kimya odasında yalnız kaldı. Burada neden bulunduğuna, hangi akla hizmet bu uğursuz mekana geldiğine açık bir cevap veremiyor, bilinmedik bir dürtünün sanki kendisini yönettiği sanısına kapılıyordu. O anda kendisinin rüyalarında sık sık gördüğü yeniçerilerden biri olduğunu, karanlık bir sis içinde onlar gibi düş misali dolaştığını düşündü. Ancak bu belirsiz bir düş olmalıydı. Kendisini bir kahraman gibi hissediyordu ama Ebrehe'nin dediği gibi fazlasıyla silikti ve küstahça verdiği cevapları sanki birisi kulağına fısıldamıştı. Kendisine yol gösteren bu fısıltıyı tanır gibiydi. Babasının sesine benziyordu ve sanki her yere nüfuz etmişti. Bünyamin elinde olmaksızın zavallı babasının ta baştan beri büyük bir oyun oynadığını, karnından konuşanlar gibi su şırıltısından gök gürültüsüne, acı feryatlarından zevk inlemelerine, esnaf bağırtılarından savaş naralarına kadar bütün sesleri taklit ettiğini ve meddahlar gibi sesini kılıktan kılığa sokarak herkesi konuşturduğunu düşündü. Bu marazi düşünceler onu adam akıllı yorduğunda bir sedire oturup içinde bulunduğu durumu tartmaya çalıştı. Kendisini bitkin hissediyordu ama tuhaf bir bitkinlikti bu. Sanki bedenindeki gücün sahibi kendisi değildi ve karşı gelemeyeceği bir şey belki de ona yorulmasını emretmişti. Birdenbire odada yalnız olmadığını hissetti. Sedirden kalkıp odayı aramaya başladı ama hiç kimseyi göremedi. Gözlerinde yaşlar belirmişti. Baba dedi. Babacığım sen misin? Fakat bu soruya cevap veren olmadı. Bünyamin hıçkıra hıçkıra ağlayarak beni buradan kurtar baba dedi. Ben kahraman değilim olamam da. Delikanlı katıla katıla ağlamaya başlamıştı. Sedire kapanıp o kadar çok gözyaşı döktü ki sonunda iyice bitkin düştü. Uyumak üzere olduğunu anladığında düş görmemek için dua etti. Buna rağmen dalıp gittiğinde tıpkı kendisine benzeyen silik ve belirsiz düşler gördü. 3. Bir zamanlar Anadolu'nun orta yerinde bütün kervan yollarının kesiştiği bir kavşakta adına Girtbat derler bir kasaba vardı. Yecüc ve Mecüc diyarından alınan envai çeşit baharat, Hint kumaşları, Suriye armutları ve paha biçilmez Musul tülbentleri ile yüklü develerin sahipleri uzakta bu kasabanın ışıklarını görünce eşkıya görmüş gibi titrer ama bir yandan da yürekleri cız ederdi. Çünkü para kazanmanın cazibelerini ve iflas etmenin tehlikesini kalplerinde defalarca hissetmiş olan tüccarlar gözünde Girtbat hem son derece cazip hem de akıl almayacak kadar tehlikeliydi. Eyyam-ı Bahur nedeniyle gece yol almak zorunda kalan kervan ahalisi arasında Girtbat'a gidip gitmeme konusunda çıkan tartışmalar her zaman için bu kasabanın 51 kumarbazı lehinde sonuçlanır. Çok geçmeden kasaba girişinde develerin çıngırak sesleri duyulduğunda uğuru artması için bir gece önceden kokarca yağına yatırılan cıvalı zarlar çıkarılıp parlatılırdı. 9 aylık bir yolculuktan sonra dünya nüfusunu yarım gün besleyecek bir servet biriktirmiş olan tüccarlar 51 kumarbazın evlerine dağıldığı zaman her hanede bir barbut faslı başlar, Fafur ülkesinde, Hint'te ve deniz canavarları diyarında bitimsiz pazarlıklar sonucu kazanılan onca para kaybedilmeye başlandığında misafirlerin aklı başına gelirdi. Sabaha karşı tüccarların her biri kervan yolu üzerindeki bütün eşkıya pusulalarının tam 51 kumarbazı barındıran Girtbat yanında solda sıfır kaldığını bir kez daha anlar ama bu esnada iş işten geçmiş olurdu. 80 deve yükü mal, mülk, para ve ziynet böylece ütüldüğü zaman gün çoktan doğmuş olur. Servetlerini kaybeden tüccarlar saçlarını başlarını yola yola kumarbaz yuvalarından çıkar çıkmaz yaptıkları hatadan dolayı başlarını taşa, taşı başlarına vururlardı. Söz konusu taş, Girtbat'ın yegane meydanındaydı ve kasabaya yolu düşen saf bir adam bunu bir anıt, mezar taşı yahut altar sanabilirdi. Oysa bu, servet sahibi tüccarlardan kendi canına kıymayanlarca pişmanlık taşı tabir edilen bir mermer bloktu. Üzerinde Rum lisanıyla bir takım yazılar vardı ve denildiğine göre hazinelerin yerini belli ediyordu. Efsaneye bakılırsa ona başını yeterince vuranın aklı başına geliyor ve üzerindeki yazıları böylece okuyup kumarda kaybettiği servetin tam 30 katını teşkil eden hazinelerin yerini bulabiliyordu. Gel gör ki günlerden bir gün bu kasabaya yolu düşen bir aksakallı pir, gaflet anında şeytana kulak verdi ve kendisini barbuta davet eden kumarbazların çağrısına uydu. Attığı zarlar sebaya dü gelmiş ve masaya sürdüğü demir asası ile demir çarıklarını kaybetmişti.